Ayrım 21.
Sayfa 260. 25. Kirpiler, dahi ve insan sevmez birinin insan ilişkileri rehberi. Schopenhauer'un bütün çalışmaları içinde en iyi bilineni olan Kirpi Fablı, onun insan ilişkileri konusundaki buz gibi görüşlerini ifade ediyor. Soğuk bir kış sabahı, çok sayıda kirpi donmamak için hep birlikte ısınmak üzere bir araya toplanır. Ama kısa süre sonra oklarının birbirleri üzerindeki etkilerini görüp yeniden ayrılırlar. Isınma gereksinimi onları bir kez daha bir araya getirdiğinde okları yine kendilerine engel olur ve iki kötü arasında gidip gelirler. Ta ki birbirlerine katlanabilecekleri uygun mesafeyi bulana kadar. Bunun gibi insanların hayatlarının boşluğundan ve tek düzelinden kaynaklanan toplum gereksinimi onları bir araya getirir. Ama nahoş ve tiksinti verici özellikleri onları bir kez daha birbirinden ayırır. Başka bir deyişle ancak hayatta kalmak için gerekli olduğunda yakınlığa katlan ve mümkün olduğunda da kaç. Çoğu çağdaş psikoterapi sosyal açıdan böyle aşırı derecede kaçınmacı bir bakış açısına hiç tereddüt etmeden terapiyi tavsiye ederdi. Gerçekten de psikoterapi uygulamalarının büyük bir bölümü böyle bireyler arası bakış açılarına seslenir. Yalnızca sosyal kaçınmacılık değil, her renkte ve tonda uyumsuz sosyal davranış da bunlara dahildir. Otizm, sosyal kaçınma, sosyal fobi, şizoid kişilik, antisosyal kişilik, narsist kişilik, sevme yetersizliği, kendini aşırı büyük görme, kendini gizleme. Schopenhauer buna katılır mıydı? Diğer insanlara karşı duygularını uyumsuz olarak görüyor muydu? Pek sayılmaz. Tutumları özüne o kadar yakındı ki, o kadar derine işlemişti ki onları engel olarak görmüyordu. Tam tersine insan sevmezliğini ve yalıtılmışlığını bir erdem olarak görüyordu. Örneğin kirpi meselinin sonundaki bağımsız bölüme bakalım. Fakat iç ısısı yeterince fazla olanlar sıkıntı ve kızgınlık yaratmamak veya hissetmemek için toplumdan kaçacaktır. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 2, sayfa 652. Schopenhauer, içsel gücü veya erdemi olan bir insanın başkalarından hiçbir şey istemeyeceğine inanır. Böyle bir adam kendi kendine yeterlidir. Kendi dehasına olan sarsılmaz inancıyla birleşen bu tez, yakınlıktan kaçması için hayat boyu kullandığı mantık oldu. Schopenhauer, insanlığın en yüksek sınıfındaki bu konumunun özel yeteneklerini boş sosyal ilişkilerle harcamama zorunluluğunu dayattığını sık sık dile getirmiştir. Zekam bana değil, dünyaya aittir diye yazmıştı. Arthur'un üstün zekasıyla ilgili yazılarının çoğu o kadar gösterişliydi ki, entelektüel yeteneğiyle ilgili değerlendirmeleri doğru olmasa, insan onun kendini olduğundan büyük gördüğünü düşünebilirdi. Arthur, kendini alim olmaya verdikten sonra, entelektüel yetenekleri etrafındaki herkes tarafından kolayca görülür hale geldi. Onu üniversiteye hazırlayan öğretmenler onun ilerleyişi konusunda şaşkınlığa düşmüşlerdi. Arthur'un entelektüel eşiti olarak gördüğü bir 19. yüzyıl insanı Goethe sonunda Arthur'un aklına saygı duymaya başladı. Arthur'un üniversiteye hazırlandığı dönemde Joanna'nın partilerine katılan Goethe bu genç adamı bilerek görmezden geliyordu. Daha sonra Joanna Arthur'un üniversite başvurusu için destek mektubu istediğinde Goethe Yunanca profesörü olan eski bir dostuna yazdığı notta ustaca suya sabuna dokunmamayı başardı. Genç Schopenhauer hali hazırda mesleğini ve çalışmalarını birkaç kere değiştirmiş durumda. Hangi disiplinde ne kadar şey başardığını benimle olan dostluğun yüzünden ona birkaç dakikanı ayırırsan kendin görebilirsin. Ama birkaç yıl sonra Goethe, Arthur'un doktora tezini okuduğunda 26 yaşındaki bu gençten o kadar etkilendi ki, Arthur'un Weimar'da kalışları sırasında düzenli olarak uşağını gönderip uzun özel tartışmalar için onu çağırtmaya başladı. Goethe, renkler kuramı üzerindeki çok emek verdiği çalışmasını birisinin eleştirmesini istiyordu. Schopenhauer bu konuda çok fazla şey bilmemesine rağmen Goethe nadir bulunan Allah vergisi zekasının onu değerli bir tartışmacı yapacağını düşünüyordu. İstediğinden de fazlasını buldu. Başta büyük onur duyan Schopenhauer Goethe'nin onayının tadını çıkarıp Berlin'deki profesörüne şunları yazdı. Dostunuz, büyük Goethe'miz, iyi kaygılardan uzak dost canlısı, Tanrı'ya şükürler olsun. Ama birkaç hafta sonra aralarında bir uyuşmazlık çıktı. Arthur, Goethe'nin görme gücüyle ilgili ilginç gözlemlerde bulunduğu ama birkaç önemli noktada hata yaptığı ve kapsamlı bir renk kuramı ortaya koymada başarısız olduğu şeklinde görüş bildirdi. Profesyonel yazılarını bir kenara bırakan Arthur, kendini kendi renk kuramını geliştirmeye adadı ve Goethe'ninkinden birkaç şekilde farklılaşan kuramı 1816'da yayımlandı. Schopenhauer'un kibri sonunda arkadaşlıklarını bozdu. Goethe günlüğünde Arthur Schopenhauer olan ilişkisinin sona erişini şöyle anlatıyor. Pek çok şeyi uyumlu bir biçimde tartıştık ama sonunda kesin bir ayrılık kaçınılmaz oldu. Tıpkı birlikte uzun süre yol alan iki arkadaşın el sıkışıp birinin kuzeye, diğerinin güneye gitmek istemesiyle ayrılması ve kısa süre sonra birbirini gözden kaybetmesi gibi. Safranski, Schopenhauer, sayfa 190. Arthur böyle dışlandığı için incinmiş ve öfkeliydi. Ama Goethe'nin zekasına gösterdiği saygıyı içselleştirerek onun adına hayatı boyunca değer verdi ve çalışmalarında alıntılar yaptı. Arthur'un dahi insanlar ile yetenekli insanlar arasındaki fark konusunda söyleyecek çok şey vardı. Yetenekli insanların başkalarının vuramadığı hedefi vurmaları, dahi insanların ise başkalarının göremediği hedefi vurmaları şeklindeki yorumuna ek olarak, yetenekli insanların çağın gerekleriyle var olduklarına ve bu gereksinimlerini tatmin edebildiklerini ama çalışmalarının kısa süre içinde solduğunu ve sonraki kuşaklarda yok olup gittiğine işaret ediyordu. Annesinin eserlerini mi kastediyordu? Ama bir dahi kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyruklu yıldız gibi parlar. Kültürün normal seyriyle el ele gitmez. Tam tersine çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur. Schopenhauer, World as Will, cilt 2, sayfa 390. Bu açıdan bakıldığında kirpi meselenin bir yönü gerçek değere sahip insanların özellikle dahilerin başkalarının sıcaklığına ihtiyaç duymadığıdır. Ama kirpi meselenin karanlık bir yönü daha vardır. Türdeşlerimiz olan yaratıklar nahoş ve tiksinti vericidir. Bu yüzden onlardan kaçınmak gerekir. Bu insan sevmez bakış açısı Schopenhauer'un hor ve alaycılık dolu olan bütün yazılarında görülür. On the Doctrine of the Indestructibility of Our True Nature of Death, Gerçek Doğamızın Ölümle Yok Edilemezliği Doktrini Üzerine adlı kavrayış dolu makalesindeki şu bölümün başlangıcına bakın. Eğer gündelik ilişkilerde her şeyi bilmek isteyen ama hiçbir şey öğrenmeyecek olan çok sayıda insandan biri bize ölümden sonraki hayatın sürekliliğini sorsa, verilecek en uygun ve her şeyin ötesinde en doğru cevap şu olurdu. Ölümden sonra doğumdan önce neysen o olacaksın. Makale hiçliğin iki türünün olanaksızlığı hakkında etkileyici ve büyüleyici çözümlemelerle devam ediyor ve tamamı ölümün doğasını düşünen herkese kavrayış kazandırıyor. Ama neden söze gereksiz bir aşağılama ile başlıyor? Her şeyi bilmek isteyen ama hiçbir şey öğrenmeyecek olan çok sayıda insandan biri. Neden şaşırtıcı düşüncelerini küçük sövgülerle kirletiyor? Bu uyumsuz birliktelik Schopenhauer'un yazılarında sık rastlanan bir durumdur. Bu kadar zeki ama sosyal açıdan bu kadar özürlü, bu kadar önsezili ama bu kadar kör bir düşünürle karşılaşmak ne kadar rahatsız edici. Schopenhauer sosyalleşme ve sohbetle geçirilen zamanlar için dövünür yazılarında. İki ayaklı hayvanların sıradan sohbetleri kadar kısır ve sıkıcı bir sohbeti sürdürmektense hiç konuşmamak daha iyi. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 512. Bütün hayatı boyunca gerçek bir insan aradığından ama sefil bedbahtlar, sınırlı zekalılar, kötü kalpliler ve kötü huylular dışında kimseyi bulamadığından yakınıyor. Her zaman bu tür yergilerden ayırdığı Goethe hariç. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 501. Öz yaşam öyküsüne ilişkin bir notta şöyle diyor. İnsanlarla kurulan neredeyse bütün bağlar bir kirlenme, bir pislenmedir. Ait olmadığımız acınası yaratıklarla dolu bir dünyaya indik. Daha iyi olan az sayıda insana saygı duymalı ve değer vermeliyiz. Gerisine talimat vermek için dünyaya geldik. Onlarla arkadaş olmak için değil. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 508. Yazılarını dikkatle gözden geçirirsek bir insan sevmezin manifestosunu çıkarmak mümkün olur. Ona göre yaşamamız gereken insan davranışları kuralları. Arthur'un manifestosuna bağlı kalarak çağdaş bir terapi grubunda nasıl başarılı olunacağını bir düşünün. Düşmanının bilmemesi gerekeni dostuna söyleme. Bütün kişisel ilişkilere sır gibi bak ve yakın arkadaşlarınla bile tam bir yabancı gibi kal. Çünkü koşullar değişince bizim hakkımızda bildiği en zararsız şeyler bile bizim zararımıza olabilir. Schopenhauer, Parerga en Parolipomena, cilt 1, sayfa 465, bölüm 5. Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır. Hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı. Schopenhauer, Parerga en Parolipomena, cilt 1, sayfa 466. Güvensizlik, güven içinde olmanın anasıdır. Onaylarcasına alıntı yapılan bir Fransız atasözü. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 495. Bir insanın karakterinin kötü yanlarını unutmak, zor kazanılmış bir parayı sokağa atmak gibidir. Kendimizi aptalca tanıdıklardan ve aptalca arkadaşlıklardan korumalıyız. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, cilt 1, sayfa 466. İnsanlarla uğraşmada üstünlüğe ulaşmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermenizdir. Complete Essays, Ed Saunders, kitap 2, sayfa 72. Önemsememek önemsenmeyi getirir. A.G.Y. Bir insan hakkında gerçekten iyi şeyler düşünüyorsak, bunu ondan bir suç gibi gizlemeliyiz. A.G.Y. İnsanların oldukları gibi olmalarına izin vermek, olmadıkları şeyi kabul etmekten iyidir. Schopenhauer, Manuscripts Remains, cilt 4, sayfa 508. Hareketlerimiz dışında asla öfke ve nefret gösterememeliyiz. Yalnızca soğukkanlı hayvanlar zehirlidir. Schopenhauer, Parerga en Parolipomena, cilt 1, sayfa 466. Kibar ve dostça davranarak insanlara esnek ve itaatkar yapabilirsiniz. Bu yüzden sıcaklık bal mumu için neyse, kibarlık da insan doğası için odur. Schopenhauer, A.G.Y., sayfa 463. İnsanları keyifli bir ruh haline sokmanın başınıza gelen kötü bir şeyi anlatmaktan veya kişisel bir zayıflığınızı açıklamaktan daha başka yolları da vardır. 26. Sonraki oturumda Jill kendini sandalyesine bırakırken dev cüssesi sandalyesinin dayanma sınırlarını test etti. Herkesin gelmesini bekledikten sonra oturuma başladı. Başka kimsenin söyleyecek bir şeyi yoksa sırlar alıştırmasına devam etmek istiyorum. Bir uyarıda bulunmama izin ver dedi Julius. Bunu tavsiye edilmiş bir alıştırma haline getirmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. İnsanların kendilerini tamamen açtıklarında grupta daha iyi olduklarına inanıyorum. Ama kendi hızınızla ilerlemeniz ve herhangi bir alıştırmayla baskılanmamanız çok önemli. Seni anlıyorum dedi Jill. Ama kendimi baskılanmış hissetmiyorum. Bu konuda konuşmayı istiyorum. Ayrıca Rebecca ve Stuart'ı orada öylece yalnız bırakmak istemiyorum. Bunda bir sorun var mı? Grubun onayladığını görünce devam etti. Benim sırrım 13 yaşıma dayanıyor. Ergenliğe daha yeni giriyordum ve bakirdim. Her yerim sivilce kaplıydı ve babamın en küçük kız kardeşi Valeri hala 20'li yaşların sonunda ya da 30'lu yaşların başındaydı. Ve zaman zaman bizimle kalırdı. Çok iş değiştirirdi. İyi geçinirdik. Annemler dışarıdayken çok oynardık. Güreş, gıdıklama, kart oyunları derken bir gün ben striptiz pokerinde hile yaptım ve onu soydum. Her şey birden cinselliğe döküldü. Artık gıdıklama değil, gerçekten bir şeyler hissetme vardı. Deneyimsizdim. Hormonlarım alev alevdi ve neler olduğunu anlamıyordum. Ama o hadi sok dediğinde evet efendim deyip talimatlarına uydum. Ondan sonra ne zaman mümkün olursa yaptık. Ta ki birkaç ay sonra annemler eve gelip bizi suçüstü, olanca hızımızla bir şeyler yaparken yakalayana dek. Ne deniyordu? Cürmü. Cürmü bir şey. Jill Philip'e bakıyordu. O da ağzını açtı ama Pam ondan önce davranıp şimşek hızıyla cürmü meşhut halinde dedi. Vay canına, bu çok hızlıydı. Burada iki profesör olduğunu unutmuşum diye mırıldandı Jill, sonra anlatmaya devam etti. Şey, bütün bu olanlar aileyi biraz dağıttı. Babam olayın fazla üstüne gitmedi ama annem deliye döndü ve Val hala artık bizimle kalmadı ve annem ona karşı hala dostça davrandığı için babama çok kızdı. Jill durdu, etrafındakilere bakıp ekledi. Annemin neden o kadar kızdığını anlayabiliyorum ama yine de bu onun olduğu kadar benim de hatamdı. Senin hatan mı? 13 yaşında mı? Hadi canım, dedi Bonnie. Diğerleri Stewart, Tony, Rebecca onaylayarak başını salladı. Jill yanıt veremeden Pam araya girdi. Sana bir şey söylemek istiyorum Jill. Belki duymayı beklemediğim bir cevap olabilir ama bu içinde sakladığım, yolculuğa bile çıkmadan önce söylemek istediğim bir şeydi. Bunu nazik bir şekilde nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Jill. Bu yüzden uğraşmayacağım, yalnızca söyleyeceğim. Kısacası hikayen beni hiç etkilemedi ve pek çok açıdan sen beni etkilemiyorsun. Rebecca ve Stewart gibi kendini açtığını söylediğinde bile senin kişisel olduğunu hissedemiyorum. Gruba sadık olduğunu biliyorum, diye devam etti. Grupta çok çalışıyor görünüyorsun. Başkalarıyla ilgilenirken sorumluluk üstleniyorsun. Birisi kaçarsa genellikle geri getirmek için sen koşuyorsun. Kendini açıyor gibi görünüyorsun ama açmıyorsun. Bu bir yanılsama. Gizli kalıyorsun. Evet, sen busun. Gizli, gizli, gizli. Halanla ilgili hikayen söylemek istediğim şey bakımından çok tipik. Kişisel gibi görünüyor ama değil. Bu bir hile. Çünkü senin hikayen değil. Val halanın hikayesi. Ve kuşkusuz herkes konuya dalıp ama sen daha çocuktun, 13 yaşındaydın, sen kurbandın diyecekti. Başka ne diyebilirlerdi ki? Ve evliliğinle ilgili hikayelerde her zaman Rose'la ilgili. Hiç seninle ilgili değil. Ve bu hikayelerinde bizden hep aynı tepkiyi alıyor. Neden bu pisliğe katlanıyorsun? Hindistan'da meditasyon yaparken, ki kabak tadı vermişti, bu grubu çok düşündüm. Ne kadar düşündüğüme inanamazsınız. Ve buradaki herkesi tek tek düşündüm. Sen hariçcil. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama seni düşünmedim. Sen konuşurken kimle konuştuğunu hiç bilmiyorum. Duvarlara ya da yerlere konuşuyor olabilirsin ama benimle şahsen konuştuğunu hiç hissetmedim. Sessizlik oldu. Üyeler nasıl tepki verecekleri konusunda şaşkın görünüyorlardı. Sonra Tony bir ıslık çalıp, ''Hoş geldin Pam'' dedi. ''Dürüst olmayacaksan burada olmamın bir anlamı yok'' dedi Pam. ''Ne hissediyorsun Jill?'' diye sordu Julius. ''Of, karnıma bir tekme yediğimde hissettiğim tipik duyguyu. Birkaç parça pankreas tükürdüğümü. Bu yeterince kişisel oldu mu Pam?'' ''Dur dur, özür dilerim, cevap verme.'' Onu demek istemedim. Bana harika bir şey verdiğini biliyorum ve derinlerde bir yerde haklı olduğunu da biliyorum. Haklı olması konusunda biraz daha konuş değil, dedi Julius. Haklı. Daha fazla şey açıklayabilirdim, bunu biliyorum. İnsanlara söyleyebilecek şeylerim var. Örneğin kime, diye sordu Bonnie. Şey, sana. Senden gerçekten hoşlanıyorum Bonnie. Bunu duymak güzel Jill ama bu yine de pek kişisel değil. Birkaç hafta önce bana yakışıklı demenden çok etkilendim ve senin çirkin olduğunu ve Rebecca'nın güzellik liginin dışında olduğunu kabul etmiyorum. Benden yaşlı kadınlar konusunda belki Valhalla'dan beri bir şeyim var ve dürüst olacağım. Eve Rose'un yanına gitmek istemediğimde, bana evinde kalmamı önerdiğinde çok ilginç fantaziler kurdum. Bu yüzden mi teklifini kabul etmedin, diye sordu Tony. Başka şeyler çıktı. Jill'in bu başka şeyler konusunda ayrıntı vermeyeceği anlaşılınca Tony sordu. Bu başka şeyler hakkında konuşmak ister misin? Jill bir an durdu. Kel kafası terden parlıyordu. Sonra kararını verip, bakın ne diyeceğim. Gruptaki herkes hakkında duygularımı söyleyeyim, dedi. Bonnie'nin yanına oturan Stewart'la başladı. Sana karşı Stewart, hayranlıktan başka bir duygu beslemiyorum. Çocuklarım olsaydı senin gibi doktorlar olmasını isterdim. Ve geçen hafta anlattığın şey duygularımı değiştirmedi. Ve sen Rebecca, gerçeği söylemek gerekirse gözümü korkutuyorsun. Çok mükemmel, çok güzel, çok temiz görünüyorsun. Las Vegas'ta olanlar konusunda anlattıkların bunu değiştirmedi. Bana göre sen tonlarca kendine güvenle hala saf ve lekesizsin. Belki şu anda heyecanlıyım ama gruba neden katıldığını bile hatırlamıyorum. Stewart'ın senin için kullandığı porselen bebek imajı bence çok doğru. Belki çok kırılgansın, belki keskin kenarların var, bilmiyorum. Ve Pam, Philip gelene kadar tanıştığım en açık sözlü, dürüst, akıllı insandın. Philip sana bu konuda meydan okuyabilir. İkinizin de ters tarafına gelmemem gerektiğini biliyorum. Ama Pam, senin erkekler konusunda çalışman gerekiyor. Sana sıkıntı yaşatmışlar ama tekrar ediyorum, bizden nefret ediyorsun. Hepimizden. Neyin yumurta, neyin tavuk olduğunu bilmek zor. Philip, sen sanki çok yukarılarda başka bir katmandasın ya da başka bir varoluş alanında. Ama seni merak ediyorum. Hiç arkadaşın oldu mu diye merak ediyorum. Seni dışarıda takılıp bira içerken, Giants hakkında laflarken hayal edemiyorum. İyi zamanlar geçirdiğini ya da birisinden gerçekten hoşlandığını da düşünemiyorum. Benim için seninle ilgili gerçek soru şu. Neden yalnızlık hissetmiyorsun? Jill konuşmaya devam etti. Tony, benim için büyüleyici birisin. Ellerinle çalışıyorsun. Gerçekten bir şeyler yapıyorsun. Benim gibi rakamları oraya buraya itmiyorsun. İşinden bu kadar utanmasan keşke. Hepsi bu. Hayır değil, dedi Rebecca Julius'a doğru bakarak. O Julius mu? O gruptan. Grupta değil. Gruptan ne demek, diye sordu Rebecca. Of, bilmiyorum. Yalnızca duyduğum ve kullanmak istediğim güzel bir ifade. Julius benim ve herkes için orada. O bizim üstümüzde bir yerde. Onun, o, dedi Julius grubu araştırıyormuş gibi yaparak. Nerede bu o denen kişi? Tamam, seni kastediyorum Julius. Hastalığınla baş etme şeklin yani çok etkileyici. Bunu hiç unutmayacağım. Jill durdu. Herkesin dikkati onun üzerindeydi. Ama gürültülü bir foş sesi çıkardı. Sözlerini bitirmiş gibi görünüyordu ve çok yorgun olduğu belliydi. Bir mendil çıkarıp yüzünü ve kafasını sildi. Rebecca, Tony, Stewart ve Bonnie, iyi iş çıkardın, riske girdin gibi şeyler söylediler. Pam ve Philip sessiz kaldı. Nasıldı Jill, tatmin oldun mu, diye sordu Julius. Jill başıyla onayladı. Yeni bir alana girdim, umarım kimseyi gücendirmemişimdir. Ya sen Pam, sen tatmin oldun mu? Bugün grubun şirreti olarak zamanımı doldurdum. Jill, senden bir şey yapmanı isteyeceğim, dedi Julius. Kendini açma ölçeği düşün. Bir dediğimiz noktada en zararsız, kokteylde konuşulanlar türünde kendini açma olsun. Diğer tarafta 10 dediğimiz en derin, aklına gelebilecek en riskli kendini açma olsun. Anladın mı? Jill başını salladı. Şimdi demin söylediklerine bir bak. Kendine kaç verirdin? Başını sallamaya devam eden Jill hemen yanıt verdi. Kendime 4 ya da 5 verirdim. Jill'in neden bulma ya da direnç cephanesindeki diğer savunmalarını aşmak için Julius hemen sordu. Peki 1-2 çentik daha yukarı çıksan ne olurdu Jill? 1-2 çentik yukarı çıksam, dedi Jill, hiç tereddüt etmeden gruba alkolik olduğumu ve her gece sızana kadar içtiğimi söylerdi. Julius da dahil grup serseme dönmüştü.